Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 25 Ocak 2018 Perşembe günü Dünya'dan haberlerle karşınızdayız. Yine Afrin etrafındaki gündem, baş gündemimiz Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği operasyon nedeniyle biraz gerilimli demek gerekiyor. Dün akşam saatlerinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Ancak biraz fırtınalı olduğu anlaşıldı ve daha sonra içerikleri iki taraf farklı yansıttı. Detaylarını aktaracağım size önümüzdeki dakikalarda. İkinci önemli gelişme Afrin etrafında dün akşam saatlerinde Suriye hükümetiyle YPG arasında Afrin'de güvenliğin kontrolünü Suriye ordusunun almasına dair anlaşmanın yapıldığı iddiasıyla geldi. Arap medyası bölgeye alınmıştı ve oradan geldi. Ancak daha sonra işleri değiştirebileceği düşünülen bu hamle yalanlandı Suriye Kürtleri tarafından. Ve yeniden aynı durum söz konusu oldu. Tartışmalar var. Ne oluyor, ne bitiyor aktarmaya çalışacağım. Özellikle de Suriye hükümetinin Suriye Kürtleri ile ilişkileri, operasyona bakışını anlamaya çalışacağız bugün. Gazeteci, araştırmacı, gazeteci, yazar Fehim Taştekin'le konuşacağız. Ne olup bittiğini anlamaya çalışacağız Afrin sahasında. Suriye ve Suriye hükümeti ve Suriye Kürtleri anlamında. Dünyadan haberlerim de var yine size. Aktarmaya çalışacağım. Gündemin büyük bir kısmını Afrin işgal ediyor ama tabii başka haberler de eksik değil. Yeni seneyle birlikte frekanslarımızda değişiklikler olmuştu. Tekrar hatırlatalım, İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den ve internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up ve rsfm.com.tr'den bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Amerikan yönetimiyle Türkiye arasındaki ipler geriliyor derken 6. gününe girdiğini anımsatalım. Operasyonda ve iki askerin naaşına ulaşılamadığı bilgisi var. Ama Cumhurbaşkanı 7-8 asker diye dile getirdi, kayıp diye dile getirdi. Zeytin Dalı harekatıyla ilgili gelişmeleri, 47 hedefin vurulduğu, 27 uçakla vurulduğu, 278 YPG mensubunu, yaklaşık 300'e yakın rakam veriliyor. Öldürüldüğü, iki askerin naaşına ulaşılamadığı TSK'nın açıklamasında yer aldı. Ayrıca meşru müdafaa çerçevesinde BM Sözleşmesi'nin 51. maddesine uyarak bu harekatın gerçekleştirildiği aktarıldı. Kilise roketler yine düştüğünü, iki roket atıldığı ve iki kişinin hayatını maalesef kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bilgisi var. Daha önemli gelişme, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Savaş Uçakları'nın dün akşam saatlerinde Membiç'te Seyyade ve Dendeloğlu köylerindeki YPG karargahlarını bombaladığı yolundaki haberler oldu. Bunun en büyük gerekçesi tabii Amerika ile yaşanan sıkıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon diplomasisine devam etti ve Vladimir Putin ve Emmanuel Macron, Rusya ve Fransa liderlerinin ardından asıl Membiç'te Amerikan askerleri olduğunu biliyoruz. YPG ile birlikte Membiç'le ilgili neler olacak diye bakılırken ve Cumhurbaşkanı oraya da girileceğini, hatta bütün sınır hattının Kuzeydoğu'da kontrol altına alınacağını söylemişken, Trump ile görüşmesine bütün dikkatler çevrilmişti. Görüşme oldu dün, 45 dakika oldu, sürdüğü belirtiliyor. Cumhurbaşkanının görüşmede YPG'ye Amerikan tarafının silah yardımına son vermesi çağrısı yaptığı kaydedildi Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada. Dün akşam 20.30'da başlaması bekleniyordu, biraz gecikmeli olmuş. Cumhurbaşkanlığı kaynakları meşru müdafaa hakkının vurgulandığı, terörle mücadelede ikili işbirliğinin öneminin vurgulandığı Cumhurbaşkanı tarafından, YPG-PYD'ye Amerika'nın silah desteğine son verilmesinin talep edildiğini aktardı. Daha sonra yapılan açıklamada temasları sürdürme noktasında kararlılık teyit edildiği de belirtildi. Ama Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın tonu biraz daha farklıydı. Trump'ın Erdoğan'a Afrin'de tırmanan şiddetten duyulan kaygıyı, insani durumdan duyulan kaygıyı, harekatın iki ülkenin Suriye'de ortak çıkarlarını zayıflattığı kaygısını dile getirdiği aktarıldı. Sınırlı tutulması harekatın ve sivil kayıpların önlenmesi çağrısını yaptığı, burada da çatışma riski, Türk-Amerikan güçler arasında bir çatışma riskini engellemek gerektiği vurgusu yer aldı. Türk tarafının yıkıcı ve yanlış üslubu ifadeleri de kullanıldı. Bundan dolayı da kaygının yetildiği yer aldı. Bu Beyaz Saray açıklamasına Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından itiraz ettiler. Açıklamanın görüşmenin içeriğini tam yansıtmadığı vurgusu yapıldı. Ancak sıkıntı şurada, görüşmede ne olduğunu bilemiyoruz. Her ne olduysa oldu, Beyaz Saray'ın açıklamasının resmi bir açıklama olduğunu ve Beyaz Saray'ın Trump tarafının tutumunu yansıttığını belirtmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Katar emiriyle de telefonda konuştu. Oradan da destek aldı. Ama tabii önemli olan burada, bundan sonra Türkiye'nin Membiç ve Fırat'ın doğusunu gündemine alıp almadığı, ki Cumhurbaşkanı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da açıklamaları var. Membiç ve Fırat'ın doğusu için operasyon sinyali verildi. Dün akşam bombardıman yapılmıştı zaten oradaki YPG mevzilerine. Rex Tillerson'la görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, onu belirtmek lazım. Afrin'de siviller öldürülmüyor, YPG öldürülen teröristleri sivil gibi göstermeye çalışıyor. Siz de buna inanmak istiyorsunuz. Neden benim verdiğim bilgilere inanmıyorsunuz diye sordu. Paris'te kimyasal silahlarla ilgili toplantı esnasında Çavuşoğlu o vesileyle de açıklamalar yaptı. Bütün bu meselelere değindi. Türkiye'nin bütün tehditleri temizlemesi gerektiğini söyledi. Amerika'nın vaatlerini yerine getirmediğini, Rex Tillerson'la görüşmede en açık şekilde bunu dile getirdiğini belirtti Çavuşoğlu. TSK'nın 30 kilometrelik güvenli hat kurması önerisini yaptığını Tillerson'ın, Amerikan tarafının dile getirdi Mevlüt Çavuşoğlu. Çavuşoğlu'nun iddiasına bakılırsa Tillerson, Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz diye mesaj iletti kendilerine ve 30 kilometre güvenliğinde hat oluşturma önerisinde bulundu. Şimdi Afrin dediğimiz bölge zaten 30-40 kilometrelik enine boyuna, kuzeyden güneye, doğudan batıya bir bölge. 30 kilometre derinliğinde güvenli hat demek, hakikaten Afrin'in bütün üstten tutulması anlamına geliyor. Tabii bu uygulanabilecek bir şey mi? Nasıl bir şey? Bir yandan Amerika ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi sıkıntısı var. Bir yandan bu güvenli bölge tesisi mümkün mü soruları ortada. Türkiye ciddiyetini dile getiriyor ama bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ilk kez Hürriyet'te haber var. Güven kaybına vurgu yaptığı açıklaması var Çavuşoğlu'nun ve 30 kilometrelik hatla ilgili olarak güven yeniden tesis edilmeden bu konuların konuşulması, görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli diye açıklaması var. Türkiye bu krizin başlarından bu yana, ta Obama yönetiminden bu yana güvenli bölge talep etmişti ama şimdi biraz işler farklılaşmış gözüküyor. Şu tabloda, şu açıklamalardan anladığımız ne olacak, tekrar Türk-Amerikan ilişkilerine bakacağız. Evet, Suriye YPG ilişkilerinde de sıkıntılar yansıdı dün. Suriye ordusunun Afrin'e girişini de kapsayan, Afrin'deki güvenliği olduğu gibi devralmasını içeren bir anlaşma yapıldığı iddiaları dün akşam saatlerinde bomba gibi düştü gündeme. Ancak daha sonra YPG tarafından reddedildiği haberleri geldi. Afrin'deki güçlerin yöneticisi Behçet Abdo, Suriyeli Kürtler arasında da bir takım sıkıntılar olduğu gözüküyor. Çünkü TSK karşısında ne yapılıp yapılmayacağı belli değil ama Amerika'nın tam güvence vermemesi, Rusya eleştiriliyor, onun sayesinde bir şekilde girebildiği Türkiye'nin söyleniyor ama Amerikan yönetimi de Afrin'le ilgilenmedi bile ve o yüzden de bir panik havası seziliyor bütün buradan, dile getirilmese de. Dün Suriye hükümetiyle anlaşıldığı silahların zaten ordudan alındığı, Suriye yönetimine bir karşıtlığın söz konusu olmadığı açıklamaları gelmişti yerel yöneticiden ama YPG güçlerinin yöneticisi Behçet Abdo bunları yalanladı. Dolayısıyla Suriye cephesinde karışıklık devam ediyor. Müzakerelerin devam ettiği bilgileri de eksik değil. Şimdi ne olacak bundan sonra bakacağız ama bugün gelen haberler sınırın kuzeydoğusunda Kamışlı'da YPG kontrolündeki bölgede 5000 Suriye askerinin barakalarında gayri resmi biçimde rehin alındığı bilgileri geliyor, iddiaları geliyor. Bu çok gerçekçi de gözükmüyor. Nasıl olacak 5000 askeri rehin alacaklar diye bir soru var. Ama Şam-Afrin yolunun açık tutulması karşılığı bunun yapıldığı iddiaları var. Bakalım nasıl çıkacak. Çünkü bölgeden çok sağlıklı haberler gelmediğini bir kez daha anımsatmak lazım. Savaş ortamında maalesef propaganda ve belirlenen taktikler doğrultusunda haberlerin yayılması hakikatlerin önüne geçiyor. Bütün bunları da göreceğiz. Amerikan tarafından Brett McGurk, IŞİD'le mücadele temsilcisi, IŞİD'e can verme riski taşıyor Afrin operasyonu diye bir uyarıda bulundu. Lavrov, Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı ile Rex Tillerson telefonda görüştü. Pek çok böyle gelişme var ama bu iş henüz bitmiş değil elbette. Biz de detayları takip etmeye, anlamaya çalışacağız. Evet, bunun dışında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden Ankara'ya Zeytindalı operasyonunu durdurma çağrısı var. Almanya'nın Afrin Harekatı'nın IŞİD'le mücadeleyi zayıflatmaması gerektiği vurgusu var. Ve asıl belki Soçi süreci, davetiyelerin gönderildiğini Soçi için, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için Rusya'dan aktarmıştım. Rusya, İran ve Türkiye adına Astana sürecinin garantörleri adına gönderildi. Haklarına bağlı olduğunu belirtiyor sürekli olarak ve Moskova'nın Soçi çabalarına destek verdiğini daha güçlü bir biçimde bu Afrin sonrası vurguluyor. Soçi'deki kongrenin de ana konusu Afrin olacak gibi gözüküyor. Siyasi diyalog bulmak açısından Suriye Kürtlerinin tabii buradaki pozisyonu da herkes için bir tartışma konusu. Türkiye'nin bu arada İdlib ve Halep'e gözlem noktaları kurulması için asker gönderdiği bilgileri de dün yansımış idi. Suriye etrafındaki siyasi cephede de böyle gelişmeler var. Askeri hareketlilik İdlib'de daha alttan ve Ebu Duhur üssünün alınmasından sonra ilerlemenin biraz durduğu anlaşılıyor. Ne tür anlaşmalar yapılmış olabileceğini henüz kestiremiyoruz ama biz de sahada olup bitenleri anlamaya çalışıyoruz. Evet, bir de Avrupa'da gelişmeler var. Davos Ekonomik Zirvesi başladı. Uluslararası figürler, önde gelen liderler Davos'ta konuşmacılar, toplantılarda mesajlarını veriyorlar dünyadaki gelişmelere dair. Angela Merkel, Almanya Başbakanı, Davos Ekonomi Forumu'nun kurucusu Klaus Schwab'la birlikte özel oturumda konuştu. Kendimizi dünyanın geri kalanından soyutlamanın faydası yok mesajı verdi. Almanya'nın pozisyonunu anlatmaya çalıştı. Kişilerin dolaşım özgürlüğü, daha çok sığınmacı krizi tabii Avrupa'nın asıl gündemi. Dolaşım özgürlüğü ile ilgili gurur duyduklarını her zaman ama dış sınırlarımızı korumayı hiç düşünmedik dedi. Kapıları kapatarak sınırları koruyamazsınız. Komşularımızla iyi anlaşmaya ihtiyacımız var dedi. Amerika'nın korumacı politikalarını eleştirdi. Aslında burada tabii sağ popülizme yönelik eleştirilerin Davos'un ilk gününde damgasını vurduğunu belirtmek lazım. Başta da bunun temsilcisi olarak dünyanın süper gücü, en etkili güçlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'ne oklar yönelmiş gözüküyor. Merkel son yıllarda giderek artan sağ popülist eğilimlerin bir zehir olduğunu dile getirdi. Çözülmemiş sorunlar mevcut olduğunda bunların ortaya çıktığını söyledi. Almanya için alternatif tabii, Almanya'da bunun temsilcisi ve 10 yıllarca sonra ilk kez liberal, neoliberal dünya sisteminin yaşadığı kutuplaşmaya dikkat çekti. 2018'in Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümü olduğuna da dikkat çekti. Çok taraflı sorunları çözmek için birlikte çalışma vurgusuyla. Liberal Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa reformlarına hız kattığını belirterek kendisini övdü. Daha az silaha, bu arada Macron'un da Davos'ta konuştuğunu ve daha az silaha, daha fazla beyne ihtiyacımız var mesajı verdiğini, insan sermayesinin önemine dikkat çektiğini, Fransa'nın Avrupa'nın kalbine geri dönüşü hedeflediğini, vurguladığını aktaralım. Ulusalcı bir partiyle, o da Fransa'da ulusal cepheyi kastediyor Marine Le Pen'in, onunla mücadele etmek durumunda kaldığı mesajları verdi. Davos Ekonomi Forumu'nda Tsipras, Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras da konuştu ki Avrupa ile hem sığınmacılar hem de Yunan ekonomisinin düze çıkartılması için Troika ile yapılan anlaşma yüzünden gerilimleri eksik değildi, ama Tsipras burada daha çok Türkiye'yi hedef gösterdi. Türkiye'nin agresif bir komşu olduğunu söyledi. Ege'de tahmin edilemez saldırgan askeri eylemlerde bulunmakla suçladı Yunanistan'ı. Son dönemde ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretiyle de yıllar sonra gerilmiş idi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cübeyr de Dünya Ekonomik Forumu'nda burada son dönemdeki yolsuzluk operasyonu, ki prensler ve büyük iş adamları Ritz-Carlton Oteli'nde gözaltına alınmıştı. Daha sonra servetlerine el konulmuştu. Yolsuzlukla mücadele olarak sunuluyordu. Adil El-Cübeyr aslında hızlı ve cesur adımlarla ilerleyen bir Suudi Arabistan tablosu çizdi. Ve bu ilerleyişi görmeye dünyanın alışık olmadığını söyledi. Bizim yavaş geliştiğimiz için dünya bizi eleştiriyordu, şimdi tam tersi sebepten eleştiriyorlar dedi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Waltle'ın Cidde'ye gidip Suudi Prensi Muhammed Bin Salman'la bir araya geldiğini de not düşelim burada. Ayrıntılarını bilmiyoruz ama Suudi Arabistan Amerika'nın Orta Doğu'da en çok dikkate aldığı ülkelerden bir tanesi oldu. Trump yönetimiyle birlikte bunu biliyoruz. Evet, Davos etrafında tabii pek çok görüşme yapılıyor. Yarın da konuşmalardan, aslında verilen mesajların dikkat çekici kısımlarını aktarmaya devam edeceğiz. Avrupalılar, bu arada spidik görüşler çerçevesinde yapılan araştırma var. Avrupalılar Amerika'nın Rusya ile doğalgaz alanında işbirliği yapan Avrupa şirketlerine yaptırım uygulanmasını kabul edilmez buluyorlarmış. Fransızların %65'i, Almanların %61'i. Amerika'nın Avrupalı ortakları ile ilişkilerinde yaptırımları baskı aracı olarak kullanmasını kabul edilmez bulduklarını dile getirmiş. İngilizlerin %47'si de bu görüşe katılıyor. Doğu Avrupa'da %39 çıkmış. Polonya'da mesela araştırmaya göre 20-27 Eylül'de yapılmış bir araştırma bu. Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa Parlamentosu, Türkiye raportörü Kati Piri'den bir açıklama var. Türkiye'nin AB üyeliğini istediğini gösterme zamanının geldiğini belirtip hem önem veriyoruz AB'ye deyip hem endişelerimizi giderici herhangi bir şey yapmıyoruz demeyi sürdüremezsiniz mesajı vermiş. 6 Şubat'ta bir toplantı yapacak Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili ve 2019'a kadar iyileşme göremezsek resmen Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını talep edeceğiz mesajı gelmiş durumda Kati Piri'de. Kendilerini de eleştirmiş, Türk toplumunda sempatide eksik kaldık diye, bazı şeyleri fark edemedik diye, ama bu da önemli bir mesaj. Bu arada Avusturya ile Türkiye'nin ilişkileri son derece olumsuzdu. Bu krizde Avusturya Dışişleri Bakanı, yeni hükümet kuruldu, Karin Kneisi ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İstanbul Büyükada'da bir toplantı gerçekleştireceği açıklaması geldi. Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya biraz problem teşkil, onun seçilmesi ilişkilerde gerilim yaratmıştı verdiği mesajlar sebebiyetiyle. Amerika'dan dikkat çekici haber ise Donald Trump'la ilgili ilk kez Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili özel soruşturma yürüten savcı, özel yetkili savcı Robert Mueller'e yeminli sorguda ifade verebileceğini dile getirdi Donald Trump. Mueller'le görüşmem olasılık dışı diyerek dışlamıştı daha önce, ama şimdi fikir değiştirmiş olsa gerek, dört gözle bekliyorum, yeminli sorguda ifade veririm dedi. 2-3 hafta içerisinde gerçekleşeceği bilgileri var, bakacağız tabii. Amerikan medyasında somut kanıtlardan çok pek çok haber çıktı 1-1,5 sene içerisinde. 3 tane istihbarat servisinin bir takım açıklamaları oldu, ama Rusya'nın Amerika'da seçimleri etkilediği iddialarına çok inandırıcı kanıtlar da bulunamadı. Hedefinin Amerikan nizami, müesses nizamının Donald Trump'tan kurtulmak olduğu, azil sürecini başlatmak olduğu çok tartışıldı, çok konuşuldu. Rusya sürekli iddiaları reddetti. Büyükelçisinin temas kurmasının normal olduğunu söyledi, ama Hillary Clinton'ın e-postalarının WikiLeaks'e sızdırılmasıyla başlayan bu süreç hiç bitmedi. Trump bir takım yardımcılarını feda etti bu süreçte, ama iş sonuçlanmadı. Bakalım, Rusya ile gizli bir anlaşma yok, engelleme yok dedi Donald Trump. soruşturma nereye varacak? Trump'ın sorgusuyla bunu da birlikte göreceğiz. Evet, Milano'da bir tren kazası olduğunu söyleyelim. 2 ölü, 100 kişi yaralı, 15 kilometre mesafede Milano'ya yaklaşırken raydan çıkarak devrilmiş, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Bir kaza haberi var. Asya'dan da Kuzey Kore'den güneye çağrı geldi. Kış olimpiyatları 9 Şubat'ta başlayacak. Öncesinde Kuzey Kore'den sporcular güneye geçiyorlar. Ateşkes hattında görüşmeler olmuştu. Şimdi de bağımsız bir birleşme için atılım yapılması çağrısı yapıldı. Kuzey Kore'den Güney Kore'ye ortak yarışacaklar. Bu sekiz sporcuları güneye giriş yapmış durumdalar. Ulus'un yıllar sonra 1950'lerden bu yana ilk kez pek çok girişim olmuştu ama bu spor, bakalım bu iletişim hattının daha da genişletilmesi ve barışa sebebiyet verebilecek mi? Amerika'nın yeni yaptırımları devam ediyor tabii, askeri tehditler de devam ediyor. O yüzden hiç kolay değil elbette. Ve Latin Amerika'dan bugün dikkatimi çeken başlık yolsuzluk meselesiyle ilgili. Brezilya'da seçimler var 2018'de ve eski devlet başkanı, ünlü popüler devlet başkanı, solcu Luiz Lula da Silva yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından ceza aldığı davayı temizde kaybetti. Seçimlerde önünü kesmeye yönelik bir hamle olarak algılanmıştı ve pek de kanıt yok. Bir ev aldığı iddiaları vardı. Başkanlık seçimi öncesi anketlerde en önde bulunan adaydı kendisi. Kesin kazanır deniliyordu ama Brezilya'daki büyük güçlerin, oligarşinin geçit vermeyeceği anlaşılıyor bu mahkeme kararıyla. Yeniden temize, üst mahkemeye götürülecek. Deniz manzaralı bir evi rüşvet olarak kabul ettiğine hükmedildi. Cezası da 9,5 yıldan 12 yıla yükseltildi. Şimdilik cezaevine girme riski yok üst mahkeme onamadan ama 7 Ekim'de seçim var. Üçüncü kez başkan olma hayali büyük bir darbe almış gözüküyor. Seçime girmesi mümkün olabilir mi diye bir tartışma başlamış durumda. Evet, iki tane yaşam haberi dikkatimi çekti. 7 gezegen keşfedilmiş. Bunlardan ikisinde yaşam mümkün deniliyor. Trappist 1 yıldızının yörüngesinde dünya büyüklüğünde 7 gezegen bu söz konusu olan, su olabileceği söyleniyor sıvı halinde. 15 derecelik ortalama sıcaklıktan da bahsediliyor. Çin'de de bilim insanları iki maymunu klonlamayı başarmışlar. Zhong Zhong ve Hua Hua birkaç hafta önce Çin'deki bir laboratuvarda dünyaya gelmiş. Hastalık tedavisinde kullanılacağı söyleniyor. İlk primat klonu bu. Koyun Dolly klonlanmıştı ama primat başka bir şey tabii. Ne olacak? İnsan klonlamaya iş varacak mı? İşin ahlaki meseleleri var. Buna da bakmak lazım. Efendim bir ara verelim. The Talking Box'tan I Don't Know Why dinleyelim. Az sonra Fehim Taştekin'le birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
explain me. I don't know where I sometimes can find the moment. I don't know, I don't know. From the place I'm near, this doesn't matter.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefonumuzun diğer ucunda araştırmacı, gazeteci ve yazar Fehim Taştekin var. Hoş geldin yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Fehim Taştekin, şunu sorarak başlamak istiyorum. Türkiye Afrin Harekatı'na başladı ve herkes tartışıyor tabii ucu nereye gidecek bunun diye. Ama kırılma noktası öyle gözüküyor ki Türk-Amerikan ilişkileri şimdilik. Ankara Suriye'nin kuzeyinde artık YPG'nin kontrolündeki bölgeler için Amerika'nın bir güvenli bölge tesis etme önerisine önce ilişkilerde güven tesis etmek lazım yanıtını vermiş gözüküyor ve dün akşam saatlerinde de Manbij'in bombalandığı yolunda haberler var. Manbij Amerika'nın kontrolü altındaydı daha ziyade ve harekatın genişleteceği iddiaları var. Diğer yönden Suriye ordusunun YPG ile Afrin'in güvenliğinin üstlenilmesi ve sınırın kontrol altına alınması için anlaştığı iddiaları vardı yine dün akşam. Ama bu da daha sonra yalanlandı. Tabii bu bir çözüm olabilirdi. Şimdi böyle iki yönlü bir gidişat var. Öncelikle Fehim, resmi siz nasıl okuyorsunuz?
Tabii ki çok değişken dinamikler var. Şu anda anladığımız kadarıyla herkes elinde bir takım kartlar saklıyor. Bir kısmını gösteriyorlar. Suriye ordusu bu durumda işte Türkiye'nin de Afrin'le uğraşıyor olmasını da bir şekilde fırsat bilerek Ebu Zuhur'u aldı ve Türkiye sınırlarına doğru operasyonu genişletiyor. Yani bir şekilde de Afrin'e yaklaşıyor. Kürtlerin çok sıkışması halinde Suriye ordusuna dönme ihtimali olabilir. Bununla ilgili pazarlıklar var. Suriye cephesinden baktığımız zaman her şey açık. Yani her türlü seçeneğe açık bir pozisyon aldıklarını görüyoruz. Ancak Türk-Amerikan ilişkilerinin nereye gideceği çok fazlasıyla belirsizlik barındırıyor. Ben bu tampon meselesinin çok kolay bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani birazcık Amerika'yı, Türkiye'yi teskin etmeye dönük ya da operasyonu sınırlı tutmaya dönük bir hamle gibi geliyor bana. Sonuçta bu çok uzun zaman tartışılmış bir meseleydi. Türkiye'nin oyun planı Amerika'nın önerisinden farklı. Yani Manbij mesela çok açık bir şekilde deklar ediliyor. Manbij de Amerika'nın bir şekilde koruması altında. Yani bunu çok fazla büyütmek istemediler geçmişte de bu koruma meselesini ama Amerikan askeri araçlarının orada bayrak dalgalandırması ve orada da kurulan ortaklığı işte rayından çıkaracak bir boyut arz etmesi nedeniyle Afrin'e verilen tepkiden farklı bir tepki vermeleri muhtemel.
Ama ne Türkiye, olabilir peki? Yani Türkiye'nin Amerika ile çatışma riski var mı hakikaten? Çünkü Cumhurbaşkanı çok kararlı konuşuyor. Hatta ve hatta Membiç'te dahil bütün Türkiye sınır hattını temizleneceğini söylüyor. Bu mümkün mü? Ankara'nın böyle bir adım atması sonucu ne olur?
Yani çok çok büyük bir risk ve büyük bir çatışma arz eder bu. Şu anda yani bunu söyleyen iradenin Afrin'i bitirmiş olması gerekir. Yani Afrin'de henüz hiçbir şey başarılabilmiş değil. Yani Afrin düşmüş değil. Afrin'in sınır şeritlerinde çatışmalar devam ediyor. İçleri, Afrin'in merkezi, Raco, Cinderes gibi önemli yerlerin uzağında bu çatışmalar. Haliyle bir kere Afrin'i henüz halletmemiş ya da Afrin'de neyle karşılaşacağını bilmeyen siyasi bir iradenin daha büyük bir coğrafyaya bu çatışmayı, savaşı taşıma hevesi son derece yani kuşkuyla yaklaşılması gereken bir şey. Yani gösterecek direnç önemli. Bu direnci de göstereceklerini düşünüyorum. Yani yerelde Kürtlerin ve ortaklarının göstereceği direnç önemli. Tabii ki Amerika'nın planlarının da burada başarısızlığa uğratacak bir müdahale olacağından Amerika'nın tepkisi de farklı olacaktır. Ben bir çatışma, her iki tarafında çatışmayı göze alacağını, alabileceğini zannetmiyorum. Yani bu çok büyük bir mesele haline gelebilir. Bu dengeler, şu anki mevcut dengeler bu kadar büyük bir riski kaldıramaz. Yani Türkiye'nin hesabı önemli ölçüde Afrin'le bağlantılı. Afrin de bir şey başarırsa bunu kendi açısından hesapları değiştirecek, dengeleri değiştirecek bir araca dönüştürmek istiyor. Elbette hedefi daha büyük bir yere, çıtayı daha büyük yere koymaları retorik olarak anlaşılabilir bir şey. Sahanın gerçekleriyle uyuşan bir şey değil. Yani Afrin bile aslında sahanın gerçekleriyle çok uyuşan bir şey değil. Burada bir kere henüz işler planlandığı gibi gitmiş değil, gitmiyor. Yani neredeyse bir hafta olacak ve bir hafta içerisinde baktığımız zaman yani Türkiye'den, Ankara'dan estirilen havanın işte sınırların ötesindeki gibi bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Ama zorlu bir iş tabii. Yani ben bu kadar basit olmadığını zaten başından beri görüyorum ve vurgulamaya çalışıyorum. Hı hı.
Peki bunun hangi siyasi ittifak tasarımı açısından olası etkileri ne olabilir? Rusya çok sakin görünüyor burada. Suriye tarafı da öyle. Zaten hani biz Kürtlere vaatte bulunmamıştık diyor Ruslar. Amerika'nın ise kendi askeri işgalini kalıcı kırmak için Türkiye'yi kışkırtıcı hareket yaptığı tespitinde bulunuyorlar. Ve hani bir kenarda Suriye yönetimi kendi topraklarını kontrol altına almaya çalışıyor. Ortada kurulan bir Soçi masası da var. Sahada hani barışılıp barışılamama durumu etkileyecek tabii Suriye ordusuyla Kürtlerin. Olası ittifak dizaynı açısından Türkiye'nin Amerika ile karşı karşıya gelmesi, kararlılığı vesaire, geri adım atmaması. Bütün bunlar olası ittifak dizaynı açısından ne anlama geliyor?
Yani Rusya açısından bir iki koşul var. O da bu başlattıkları siyasi sürecin, çözüm sürecinin başarıya ulaşması ve bunun sekteye uğramaması. Ancak Türkiye'nin operasyonları Rusya'nın bir şekilde yeşil ışık gösterdiğinden daha fazla bir alana taşıması, kapsamını büyütmesi Rusya'nın da bir noktadan sonra işlerini bozacağı için orada Türk-Rus ilişkileri bir teste tabi tutulacaktır. Ama mevcut şu anki aşama itibariyle Amerika'ya karşı Rusya'nın, İran'ın ve Türkiye'nin yakınlaştığı bir hat var. Bu hat kırılgan bir hat olmakla birlikte çıkarların örtüştüğü, hem de Kürtleri bir şekilde Amerika'dan uzaklaştıracak ya da Kürt-Amerikan ortaklığını bozacak sonuçlar üretmesi ya da Kürtlerin daha makul taleplerle Şam'la masaya dönmeleri Bu bakımdan işte Türkiye'nin mevcut Afrin planına Rusya'nın da İran'ın da sessiz kalmasını beraberinde getirdi. Bu bir ittifak ilişkisi ya da geleceğe dair, bundan sonraki sahaya dair çözüm arayışlarında elbette bu üç ülke açısından önemli bir veriye dönüşür, dönüşebilir. Ama bu değişkenleri olan bir denklem. Yani baktığımız zaman Afrin operasyonu Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkileyecek, Türk-Rus ilişkileri nasıl etkileyecek ya da işte Kürtlerin Amerika ile ilişkileri nasıl etkileyecek? Bu bunların sonuçlarını gördükçe bu ittifakın ne kadar sağlam olup olmadığını daha rahat konuşabileceğiz. Bir kere Türk-Amerikan ilişkileri hiç olmadığı kadar hassas bir zemin üzerinde duruyor şu anda. Yani dün mesela Trump-Erdoğan görüşmesine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Taraflar hiçbir şekilde birbirini bir şeye ikna edebilmiş değiller. Ki açıklamaları bile farklı boyutlar içeriyor ve birbirini yalanlar şeklinde. Bu geçmişte olabilen şeyler değildi, olan şeyler değildi. Yani baktığımız zaman ciddi bir güvensizlik var. Ama ciddi bir birbirine bağımlılık da söz konusu. Yani her şeye rağmen işte Amerika operasyonlarını Türkiye üzerinden yürütüyor. Hala bu şey değişmiş değil. Askeri ortaklık farklı bir zeminde var. NATO bağlamındaki ortaklık devam ediyor. Bunların çözülmesi kolay şeyler değil. Ama ilişkiler ciddi bir güvensizlik bağlamına oturdu. Bu kolay kolay da izale edilecek bir şey gözükmüyor. Bekleyip görmekten başka şeyimiz yok. Yani çok da söyleyebilecek bir çok fazla büyük anlamlar çıkarmak, sonuçlar çıkarmak noktasında da değiliz. Çünkü...
Peki, evet. Amerika'nın Kürtlerle ilişkileri bakımından baktığımızda Afrin de bizi ilgilendirmiyor demeleri, bu iş ilerlerse işte Suriye'nin Kuzeydoğu cephesini tutmakta Amerika'yı zorlamaz mı? Suriye Kürtleri Suriye ordusuyla niçin anlaşamıyorlar?
Yani Suriye ordusunun ya da Suriye yönetiminin Kürtlerle yaklaşımı da belli güvensizlik içeriyor. Yani baktığımız zaman işte belli kırmızı çizgilerin belirdiği yerler var. Bu son derece önemli. Bir kere Amerika'nın Kürtler sayesinde de Kürtler üzerinden bölgeye girmiş olmaları bir alarm nedenidir, alarm konusudur. Ama Kürtlerin coğrafyanın dayatmaları karşısında Şam'la bir yol tutturmaları makul bir çözüm önerisi olarak hep karşımızda ola geldi.
Öyle mi? Amerika Kürtlere ne sunabilir bu bölgede peki?
Ya hayır, Amerika'nın çok sunabileceği bir şey yok. Benim kastettiğim Rusya burada Kürtlerin fiili durumunu geleceğe taşıyacak bir takım formülleri Şam'a kabul ettirebilir. Bu şansa sahipti. Ama Amerika ile ortaklık bunun zeminini biraz aşındırdı. Günün sonunda kuzeyde Türkiye güçlü bir şekilde müdahale kapasitesini korurken ve kendini gösterirken beri tarafta buradaki yapının geleceğe taşınmasının tek yolu var. Yani müzakerelerle Şam'la bir şekilde anlaşarak bunu geleceğe taşımak. Amerika'nın bu bağlamda çok fazla sürdürebileceği bir şeyi yok. Yani Kürtler de esasen kendi aralarında tartışırken buradaki Amerika'ya atfettikleri önemin son derece temkinli ya da sınırları olan bir şey, bir seçenek olduğunu söylüyorlar. Yani bunu çok açık ve net bir şekilde dillendirmeseler de kendi işlerindeki tartışmalarda Amerika ile ortaklığın kendilerine getireceklerinin sınırlarının belli olduğunu görüyorlar. Amerika bir takım gelecek hesapları içerisinde, öyle anlaşılıyor. Yani şimdilik IŞİD'le mücadele çerçevesine oturtturduğu bu şeyi, ortaklığı, işte yani Suriye'nin geleceğini şekillendirmek, İran'ı bloke etmek vesaire. Daha da önemlisi Amerikan varlığını bölgede kalıcı kırmak. Bu gündemle hareket ediyor. Kürtler bunun bu gündemin ne kadar ortağı olabilirler? Bu soruya yanıt vermeleri gerekiyor. Eğer bu gündemin ortağı olmayacaklarsa bu durumda Rusya'nın çözüm planına ikna olmaları, razı olmaları gerekir. Ama baktığımız zaman Suriye ordusu da Rusya'nın desteğini almışken, İran'ın güçlü bir şekilde sahada da desteğini görürken ve çok önemli kazanımlar elde etmişken çok da taviz verebilir ya da taviz verir bir pozisyonda durmuyor. Yani Amerika'nın bölgeye girmesi tabii ki tutumun çok sertleşmesine yol açtı. Bu da işleri epeyce bozdu. Baktığımız zaman Kürtler yani Amerikan askeri gücü bölgede üstlenmeden önceki pozisyonda Kürtlerin sahip olduğu ya da kurdukları bu yapının nispeten bir ara formülle tanınabileceğine dair bir takım şeyler, esnek bir yaklaşım vardı. Yani Şam'da bunu görüyorduk. Bu yaklaşımın birdenbire işte Amerika'nın bölgede kalmasına aracılık eden Kürtler şeklinde bir ihanet çerçevesine oturtulduğunu gördük. Yani bu bağlamda Amerika Kürtlere ne getirebilir? Çok fazla bir şey getirebileceğini ben zannetmiyorum. Yani işte Türkiye'yi frenleyen bir garantör şeyi, bu da geçici. Yani sonuçta günün sonunda Amerika eğer o noktaya gelirse, yani Kürtler mi yoksa Türkiye mi, elbette Türkiye'yi tercih edecektir. İş o noktaya gelmesin diye uğraşıyorlar zaten baktığımız zaman. Yani Afrin için biz garantör değiliz derken ki şey budur. Yaklaşım esasen yani Türkiye'yi de korumak, Türkiye'yi de kollamak ya da Türkiye ile ortaklığı da fazla örselememek. Ama burada Kürtlerin bir şekilde karar vermesi gerekiyor. Yani Kürtler buna ikna oluyor mu? Bence henüz olduklarını zannetmiyorum. Yani Afrin'deki direnişi bir şekilde şey yapacaklar, sürdürecekler. Burada yer yer Suriye ordusuyla yakınlaşmanın olduğunu da göreceğiz. Suriye ordusunun mesela işte sevkiyat hattını açık tutması önemli bir gösterge burada bence.
Bugün Kamışlı'da 5000 Suriye askerinin barakalarında YPG tarafından gözaltına alındığı iddiaları var. Biraz abartılı gibi 5000 asker, hani nasıl alıcı tutacaksınız, ama hani kartlar mı çekiliyor diye yorumlamak lazım doğruysa.
Yani o bilgiden emin değilim. Doğrusu yani emin olmadığım için de çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Şimdi o bölgede Suriye üssünün ya da Suriye askeri varlığının bitirilmesi şu an Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu diye tanımlanan bu yapının çok da çıkarına değil. Yani o orada korunması, Kamışlı'da askerin varlığının sürdürülmesi bir şeyin karşılığıydı. Yani o karşılık bittiği anda elbette yani direkt karşı karşıya gelme, çatışmanın önemli bir seçenek haline geldi. Yeni bir evreye girilmiş olur. Ben tarafların bundan kaçındıklarını düşünüyorum. Geçmişte çatışmalar oldu, olmalı değil, ama her iki tarafın da çıkarına bu çatışmaları kısa sürede bitirmekti ve bitirdiler. Şu anda Suriye ordusu potansiyel olarak işte Afrin'i de bir şekilde destekleyecek noktadayken Kamışlı'da niye böylesi bir şeye girsinler? Doğrusu biraz şüpheyle yaklaşıyorum.
Peki son olarak 2-3 dakikamız var. Türkiye'nin özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına dair güvence vermesi. Gerçi biz Elbap, Cerablus hattında hani yeni Osmanlıcılık iddialarını gündeme taşıyan açıklamalar da görüyoruz. Ama Türkiye Astana ile giderek Rusya, İran ve Suriye cephesine kayıyor. Böyle okumalar var. Türkiye'nin hedefleri açısından eğer süreç böyle gitmezse güvenlik sıkıntısı doğmaz mı? Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünde hakikaten samimi mi? Bütün bunlar bir bumeranga dönüşebilir mi?
Ben kafalarında ne var tam olarak bilmiyorum. Çünkü bir taraftan Fetih Suresinin okutulduğu bir anlayış var. Yani fetihçi anlayıştan bir türlü vazgeçmediklerini görüyoruz. Sanki kervan yolda dizilir, gün ola hayır ola mantığının dış politikada çok hakim olduğunu görüyoruz. Yani böylesi bir yaklaşım var. Elbette risk var mı? Çok büyük. Yani bir kere bu bölgeleri birlikte tuttukları gruplar, Özgür Suriye Ordusu diye tanımlanan bu gruplar, ki bunlara çok önem atfediliyor. Cumhurbaşkanı sürekli bu gruplar için bütün bunların yapıldığını söylüyor. Bu grupları bölgenin gerçek sahipleri olarak niteliyor ve buraların onlara bırakılacağını söylüyor. Şimdi bu gruplar baktığımız zaman ya El-Kaide, eski El-Kaideciler, ya Selefi cihatçılar, ya Müslüman kardeşler gibi böyle orta yolcu İslamcı yapılar, ya parayla tutulmuş adamlar ya da işte başı bozuk kişiler ve gönüllüler. Şimdi bunlara emanet edilmiş bir proje ya da bunlar üzerine inşa edilmiş bir proje kuşkusuz Türkiye'yi çok yoracak, sınır hatlarında çok ciddi belalar açacak bir projedir. Bunun deneyimlerini farklı coğrafyalarda biliyoruz. Yani tarihsel deneyimleri olan bir müdahale biçimidir bu. Bunun Türkiye'ye çok hayrı olmayacaktır. Uzun vadede Türkiye'nin bu bölgede kalması, işte yani Türkiye'nin üzerindeki baskıları artıracaktır. Yani şimdi herkes IŞİD'le mücadele çerçevesinde Türk ordusunun Suriye'deki varlığına bir şekilde göz yumdu. Ama yarın değişecek ve bu Kıbrıs gibi de olmayacaktır. Haliyle Türkiye işgalci devlet muamelesi görecek ve artan oranda baskılarla yüzleşecek. Yani hamasete çok fazla yerin olduğu bir coğrafyadan bahsedemeyiz.
Çok çok teşekkür ediyoruz Fehim Taştekin'e. Bir cümleniz daha vardı ama kusura bakmayın keser gibi oldum.
Yani en mantıklı çözüm hala Erdoğan çok enteresan bir şekilde işgalci güç olarak nitelendirse de artık Suriye ordusu kendi topraklarını nasıl işgalci olur onu bilmiyorum. Hala çözüm elbette işte Suriye yönetimiyle Şam'la işte bir şekilde uzlaşmak ve bu bölgede istikrarı sağlamak, bu gruplarla bindirilmiş kıtalarla bir çözüm getirmek mümkün değil.
Peki, çok çok teşekkürler Fehim Taştekin'e yorumları için. Araştırmacı, gazeteci, yazar Fehim Taştekin'le Suriye etrafındaki resmi konuştuk. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
RSFM artık yeni frekanslarında. RSFM artık yeni frekanslarında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Artık haberciliğin yeni frekansları. Yeni programlar, güçlü haber kuşakları ve alternatif müzik listeleriyle bundan sonra daha çok şehirde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM.